Ayrım 9. Huzurun kaynağı aile. Mehmet Oruç. Sayfa 102. Feminizmin hatası. Feminizm en büyük hatası fıtrata, yaratışa karşı çıkmalarıydı. Dolayısıyla fıtrata uygun değil, fıtrata karşı bir faaliyet içine girdiler. Hal böyle olunca beraberinde pek çok problemler ortaya çıktı. Bu problemler çözülmeye çalışılırken yeni sıkıntılarla karşılaşıldı. Ailenin önemi kavranıp kadın layık olduğu konuma getirilmedikçe toplumda huzur olmaz, problemler bitmez. Bütün bunlardan feministliğe özenen Müslüman kadınların mutlaka ders çıkartmaları gerekir. Allah evlerinizi sizin için bir huzur ve sükun yeri yaptı. Nahl 80 ayeti kerimesi ve Peygamber Efendimizin kadının evinde kıldığı namazın, mescitte kıldığı namazdan kat kat daha sevap olduğunu, kadının huzuru ancak evinde bulabileceği yönündeki tavsiyeleri kadını sokağa dökmek isteyenlere önemli bir mesajdır. Dinimize göre ilk aile ilkel değil, medeni ve yüksek değerlerle donatılmış bir kurumdur. Aileler dolayısıyla toplum Hazreti Adem'den itibaren doğru yolu gösteren peygamberlerin nasihatlerine uydukları müddetçe mesut ve huzurlu bir hayat yaşadı. Eskisi gibi huzurlu bir toplum isteniyorsa huzurun adresi belli. Hidayete kavuşmuş feminist kadına. İnsanın haddini bilmesi üstün bir meziyettir. Haddini bilmek gibi üstün irfan olamaz. Hadis-i şerifte haddini bilene ne mutlu buyurulmuştur. Hatta bazıları bunun önemini bildirmek için İslam'ın şartı 5, 6.'sı ise haddini bilmektir diye de bir latife ederler. İnsanın haddini bilmemesi büyük bir noksanlıktır. Böylesine üstün bir meziyetten mahrum olanlar kendine de topluma da büyük zarar verirler. Kimin başına ne gelmişse haddini bilmediğinden dolayıdır. Bunun için kişi sınırını iyi bilmeli, çapına göre hareket etmeli, boyundan büyük işlere girişmemelidir. Burnunu her yere sokmamalıdır. Bilmediği konuda ahkam kesmemeli, ne olduğunu delisi olmamalıdır. Güç ve kapasitesinin üzerindeki işlere talip olan herkes sonunda hem rezil hem de perişan olmuştur. Son yıllarda manken, şarkıcı, artist, müzisyen pek çok entel bayanın hidayete kavuşma gerekçesiyle tesettüre girip İslam'ı savunduklarını görüyoruz. Ayrıca bu entel bayanların her birinin dini gazetelerde bir köşe kaptıklarını, sunucu, programcı, bilirkişi sıfatıyla da TV'lerde, İslami programlarda ön planda yerlerini aldıklarını görüyoruz. Bu hızlı entellerimiz bunlarla da yetinmeyip İslam hakkında kitap üzerine kitap yazıp ahkam kesiyorlar. Diyeceksiniz ki bunda ne var? Sevinecek gelişmeler değil mi? Evet, sadece görünüşe, görüntüye bakarsak öyle. Fakat faaliyetlere, konuşmalara, yazılan kitaplara baktığımızda hadlerini fersah fersah aştıklarını görüyoruz. Bu sanatçı, müzisyen, manken, artist bayanlarımızın kafaların içinin değişmediği, değişikliğin sadece başlarını örtmekten ibaret kaldığı şüphesini akla getiriyor. Gerçekten iyi bir performans gösteriyorlar fakat bu gayret maalesef geldikleri çevredeki insanları içine düştükleri bataklıktan kurtarmaya yönelik değil. Aksine yeni çevrelerindeki insanların kafalarını karıştırıp bunlara geldikleri çevrenin zihniyetini aşılamaya yönelik. Muhafazakar, mütedeyyin kadınlarımızı sokağa dökmeye endekslemişler kendilerini. Mübarek hanımları istismar. İstismar ettikleri de Hazreti Hatice, Hazreti Aişe ve Hazreti Fatıma gibi mübarek insanlar. Bu mübarek validelerimizi kendileri gibi sokağa dökülmüş entelektüel siyasi lider olarak takdim ediyorlar. Müslüman hanımları en hassas noktalarından vurup onları meydanlara çekmek istiyorlar. Meşhur liberal bir yazarın köşesinde hararetle böyle bir kitabı tavsiye ettiğini gördüm. Entelektüel ve siyasi kişilik olarak Hazreti Aişe, M. Canan Ceylan. Beni en çok da yazının sonunda yaptığı yorum etkiledi çünkü önemli ipucu veriyordu. Yorum mealen şöyleydi. Görüldüğü gibi Müslüman entel kadınlar istediğimiz konuma kendiliklerinden hızla geliyorlar. Başörtüsü ve irtica suçlamasıyla üzerlerine gidilmesi bu süreci uzatıyor. Kendi hallerini bırakırsak neticeye ulaşmamız daha çabuk olacak. Bu yorum üzerine kitabı alıp baştan sona dikkatlice okudum. Tahmin ettiğimden daha bozuk ve zararlı gördüm. aslında hepsini okumaya lüzum yok. Ön sözü okuyunca işin vehameti hemen anlaşılıyor. Çünkü kitabın yazılmasına destek veren, alkış tutanlar, İslam'da nakli değil, mezhepçiliği, reformculuğu esas alan kimseler. Profesör Mehmet S. Hatipoğlu, Profesör Mehmet Aydın, Profesör Hayrettin Karaman, Ekrem Sağıroğlu, Ali Bulaç, Yaşar Kaplan. Sözde Hazreti Ayşe validemiz methediliyor. Fakat sinsice bu mübarek annemizin ulviliği, yüceliği, alimliği, müçtehitliği yok ediliyor. Hafızalara feminist, müzik, eğlence, süs düşkünü, sıradan, entel bir kadın imajı yerleştiriliyor. Kendisinden sanki rol arkadaşı gibi Ayşe geldi, Ayşe gitti gibi saygısızca bahsediliyor. Peygamber Efendimiz'den, dört büyük halifeden ve Eshab-ı Kiram'dan bahsederken de aynı saygısızlık sürdürülüyor. Hazreti Aleyhisselam radiyallahu anh gibi ifadelerle saygı olmayacağı iddia ediliyor. Bu entel bayanımız da Seyyid Kutup gibi Eshab-ı Kiram ve Türk düşmanı, fitneci, isyancı, sosyalist fikirli birini kendine kılavuz edinmiş. Hal böyle olunca başka ne beklenir? Feminist entelektüellerin marifetleri. Hidayete kavuşmuş Müslüman entel bayanların ortak özelliklerinden biri, 1400 yıllık geçmişi birikimi bir kenara itip, akıllarınca doğrudan Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere ulaşıp buradan neticeye varmak. Çünkü bunlara göre asırlardır alimler genellikle erkek oldukları için dini yanlış anlattılar, kadınların aleyhine hüküm verdiler. Bunun için de dini baştan alıp kadınların lehine yeniden yorumlamak lazım diyorlar. Bu düşünceleri ya bilgi eksikliğinden veya birilerinin kasıtlı olarak onları yönlendirmesinden ileri geliyor. İnanıyorum ki çoğunun bundan haberleri bile yok. Bunun için de hem kendilerine hem de topluma zarar veriyorlar. Hazreti Ayşe validemizin siyasi kişiliğinin aldatıldığı kitapta işlenen konular, İslam büyüklerinin bildirdikleri tamamen ters şeyler. Ayşe validemiz ataerkil aileye karşıymış, bunun mücadelesini vermiş, müminlerin annesi kadın filozof tanımına uyarmış, Kur'an ile yetinmemiş, erkek despotizmini yıkmış, dogmatizmi eleştirirmiş, müziğe karşı değilmiş, müziği severmiş, Ensardan bir kadının kızı olan Esma şarkıcıymış, Peygamber Efendimiz şarkı söyleyen kadına devam etmesini, şarkısını icra etmesini söylemiş, müzikten etkilenmeyen kimseler kaba yaratılışlıymış, hayvanlardan daha az ince ruhluymuş, çünkü bütün hayvanlar müzikten hoşlanırlarmış vesaire. Müslüman kadına tuzak. Peygamberimizin döneminde Müslüman kadınlar makyaj yaparlarmış, peygamberimizin huzuruna makyajı gelirlermiş. Bu kitabın bazı konu başlıklarına baktığımızda muhafazakar Müslüman kadınların hangi yöne çekilmek istendiği daha iyi anlaşılıyor. Kadın lider, eğlence ve sanat anlayışı, Hazreti Peygamber'in müzik esprisi, peygamber devrinde kadın evde mi oturuyordu, kadın hakları, kadının toplumda yerini alması vesaire. Bu konuları işlerken de istifade ettiği kimselerin çoğu dinle ilgisi olmayan, meyhaneden çıkmayan Mason Ömer Rıza Doğrul ve Ali Şeriatı gibi Şii inançlı kimseler. Ama İmam-ı Azam, İmam-ı Gazali gibi asırlardır sözleri kitapları dinde senet kabul edilmiş ehli sünnet alimlerden istifade edilmemiş. Bırakın böyle büyük alimlerin sözlerini, işine gelmeyen feministliğe aykırı gördüğü hadis-i şerifleri bile kabul etmiyor. Mesela Peygamber Efendimizin dul kadınla evlenmeyin sözünü anlamak mümkün değil diyor. Halbuki bu bir emir değildir, tavsiyedir, tercih meselesidir. Yine Peygamber Efendimizin Hazreti Ayşe'ye olan sevgisini sokaktaki bir insanın aşkı gibi ele alıyor. Ayşe, validemizi görünce her şeyi unuttuğunu, yanından ayrılmak istemediğini söylüyor. Entel bayana göre dört büyük halife ve diğer eshab-ı kiram mal, makam için birbirleriyle kıyasıya mücadele edip birbirlerine ilham, itham ediyorlar. Dönüp dolaşıp Hazreti Osman'a ve Hazreti Muaviye'ye çatıyor. Hazreti Osman'ın Kur'an-ı Kerim değiştirmeye teşebbüs ettiği bile iddia ediliyor. Hazreti Osman için bu nasıl söylenebilir? Peygamberlerden sonra insanların en üstünleri olan Eshab-ı Kiram öyle tanıtılıyor ki, kitabı okuyanlar Eshab-ı Kiram bunları nasıl yapar? bunu ben bile yapmam noktasına getiriyor. Yazara göre Hazreti Muaviye ve taraftarları Kisra, Heraklius yolunda zorba, zalim birer melik, Hazreti Ali çevresindekiler ise cahiliye devri çekişmeleri içinde. Halbuki başta Hazreti Ayşe validemiz olmak üzere bunların her biri müçtehit olduğu için içtihat farklılıkları suç, günah değil. Bundan dolayı suçlamak İslami ölçülere uymaz. Kitapta birçok çelişkiler de mevcut. Bir taraftan okuyucusuna Hazreti Ayşe gibi meydan çıkın, siyasete karışın telkinini verirken, diğer taraftan Ayşe validemizin zamandaki savaşları yaşamaktansa ölmeyi tercih ettiğini, her zaman peygamber eşleri evlerinizde oturun, Ahzab 33 ayetini okuyarak başörtüsü ıslanacak kadar ağladığını söylüyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu demezler mi? Maksat belli. Bilerek veya bilmeyerek Müslüman kadının en hassas noktası olan inancını kullanarak onu sokağa dökmek, siyasete bulaştırmak. Asırlardır huzur yuvası olan aileyi bozmak. Ailenin İslam'ın düşmanı olan feminizmi hakim kılmak. Feminist entellerin yanlısı. Müslüman entel bayanlarımızın, bilhassa genç kızlarımız üzerine büyük etkileri var. Sözde bataklıktan dine dönüş yaptıkları için onlara sempati duyuyorlar. Bunun için de dinlerini bunların yazdığı kitaplardan öğrenmek istiyorlar. Halbuki dinin emir ve yasakları bellidir. Bu bir bayanın, bir erkeğin anlatmasıyla değişmez. Değişiyorsa o zaten din olmaz. Yorumcunun kendi sapık görüşü olur. Bu entel bayanlarımızın en büyük yanlışı, feminist inançlarından dolayı alimlerimize, İslam büyüklerine karşı peşin hükümlü olarak karşı çıkmalarıdır. Alimler erkek oldukları için dini erkeklerin lehine anlattıkları iftirasıdır. Halbuki beğenmedikleri kadınlarla ilgili hükümlerin tamamını başta Hazreti Ayşe validemiz olmak üzere Peygamber Efendimizin mübarek hanımları rivayet etmişlerdir. Bakın bu entellerden biri işi hangi boyuta vardırıyor? Şüphesiz kadınlar geçmiş asırlarda bugünkü haklarını bilseler ve bilinçli olarak bu hakların gerçekleşmesini talep etselerdi, bilimsel olarak Kur'an ve sünnete başvurma gücüne sahip olsalardı, bugünkü İslami fıkıh, özellikle boşanma ve evlilik gibi konularda çok daha farklı olurdu. Cihan Aktaş, Kadının Tarihi Dönüşümü. Allah'ım, bu ne büyük iftira, bu ne büyük cüret. Yani alimlerimiz mesela, Ehl-i Sünnet'in göz bebeği, Müslümanların önderi büyük imam, İmam-ı Azam Hazretleri, diğer mezhep imamları ve onların talebeleri ve de bugüne kadar gelmiş geçmiş milyonlarca alim dini yanlış anlatmışlar. Erkek oldukları için taraf tutmuşlar. Evlenme, boşanma, miras gibi fıkhi hükümleri hep kadınların aleyhine bildirmişler. Silsileyi uzatacak olursak, bu alimler dinimizi Eshab-ı Kiram'dan öğrendiler. O zaman o mübarek insanlar da zan altında. İşi daha da ileri götürmek mümkün, haşa, sümme haşa, Eshab-ı Kiram'da dini peygamberimizden öğrendiğine göre ve bu çarpık mantık neticesinde peygamberimiz de buna dahil. Zaten bazı entel bayanlar bunu ima ediyorlar. Hatta bazıları da açıkça söylüyorlar. Aklı başında bir Müslüman bunu nasıl söyleyebilir? Ekol haline gelmiş onlarca kitabı olan başka bir İslamcı bayan yazar da bakınız neler söylüyor. Kur'an ve sünnete iman ediyoruz, yetmiyor. Mezheplere iman etmemiz isteniyor. Mezheplere inandığımızı ama mezhepleri din ile aynı görmediğimizi, dinin hatasız olduğunu ama mezheplerin hata yapabileceğini, biz bu bilinçle mezheplerin İslam'a uygun olan yönlerini aldığımızı söylüyoruz, yetmiyor. Emine Şenliklioğlu com. Yani hadisi şerifle bildirilen, methedilen İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin yanlışı ve doğrusu varmış da, bu ilkokulu dışarıdan bitirmiş eski artist yazarımız doğrularını alıp yanlışlarını almayacakmış. Pes doğrusu. Mezhebin, müçtehidin, İçtihadın ne olduğunu bilmeyen bir kimseden başka ne beklenir? Buna değil de bundan istifade etmek isteyenlere acımak lazım. Kur'an-ı Kerim'i sorun olarak görüyorlar. İnsan cahilliğin, haddini bilmezliğin kurbanı olup uçuruma yuvarlanınca nerede duracağı belli olmuyor. Başka feminist İslamcı bir kadın da işi daha ileri götürüp Kur'an-ı Kerim'i sorgulamaya kalkışıyor. Bir sene yoğun bir şekilde sırf Kur'an'ın üzerinde onun kadına yönelik bakış açısını yakalayabilmek için çalıştım. Kur'an'da gerçekten ataerkil bir fonun varlığını fark ettim. Kur'an-ı Kerim o gün orada yaşayan Arapların zihinlerine hitap ediyor. Bu durumda da sorun çıkıyor. Örneğin miras konusunda erkeğin kavvamlığı noktasında, eşitlik konusunda özetle pek çok konuda sorun çıkıyor. Örneğin bu araştırmaya başlamadan önce kadının erkeğin himayesine verildiğini bildiren Nisa suresinin 34. ayetini hiç düşünmek istemezdim. Bu ayet yokmuş gibi davranmak isterdim. Çünkü bizim modern bilincimizle böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Ama bu ayet var. Hidayet, tuksal kadın ve İslam, Ruşen Çakır'ın röportajı, Milliyet 2000. Böyle bir düşünce sahibini dinden çıkartır. Mürtet yapar. Feminist İslamcı aydın kadınlarımızın en önemli eksikliği altyapılarının olmaması. Dinin esasını, kaynaklarını bilmemeleridir. Bunun için de bir bataklıktan kurtulup daha tehlikeli başka bir bataklığa saplanıyorlar. Denebilir ki birinci bataklık ikinciden daha az zararlı. Hiçbir kadın yaşadığı gayrimeşru hayattan memnun olmaz. Yaptığının farkındadır bunun için de devamlı üzüntü içinde olur. Bu pişmanlık, üzüntü de onu o hayattan kurtarabilir. Fakat insan bidatten, dini sapıklıktan pişmanlık duymaz çünkü yaptığını doğru bilmektedir. Bunun için de tevbe etmek aklına gelmez. Zamanla küfür bataklığında boğulur gider de haberi bile olmaz. Feminist enteller şeytana iş bırakmadı. İslamcı feminist aydın bayanlarımız kafalarında kendilerine göre bir İslam şablonu çizmişler veya birileri çizdirmiş, bunun dışına çıkamıyorlar. Kim ne derse desin, eğer bir husus bu feminist şablona uymuyorsa tanımıyorlar. Bunu dinde söz sahibi alim de söylese, Peygamber Efendimiz de söylese, hatta Kur'an-ı Kerim'de bile geçse fark etmiyor. Bu feminist İslamcılara göre alim söylemişse erkek olduğu için erkekler tarafından yer alır gerekçesi reddediliyor. Hadis-i şerifte geçiyorsa mevdudur, yani uydurmadır. Kur'an-ı Kerim'de geçiyorsa erkekler yanlış yorumlamışlardır. Hatta daha da ileri gidilerek bilinen meşhur bir hadis-i şerifse peygamber de olsa Kur'an'a aykırı söz söyleme yetkisi yok diyerek reddediliyor. İstedikleri gibi çarpışamayacakları kadar açık ayet varsa ya da görmemezlikten geliniyor ya da bu ayet o devirdeki Araplar içindir, tarihsel sürecini doldurmuş diye yok farz ediliyor. Bütün maksatları kadını dinden, imandan çıkartıp sokağa dökmek. Bütün yollar buraya çıkıyor. Bu konuda epey de yol aldıkları anlaşılıyor. Kadınlarla ilgili meselelerin tartışıldığı Kanal 7'deki bir programında bir feminist İslamcı, "Biz Gazali'nin anlattığı kadınlar değiliz. Müslüman kadın artık evin dışına çıkmak istiyor." diye bağırınca kapalı seyirci kadınlardan büyük alkış almıştı. Bu konuda ayet olmasına rağmen programda sorulan "kadın evde otursun mu?" sorusuna kadınlarımızın %33'ü evet, 66'sı hayır dedi. Eskiden Müslüman kadınlar İmam-ı Gazali, İmam-ı Azam gibi ehli sünnet büyüklerimizin isimlerini ağızlarına abdestle alırlardı. Nereden nereye? Bir entel bayan da feministliğe aykırı gördüğü için kadınların dikiş nakış örgü işleri ilgili hadis-i şerifleri, mesela "dikiş öğretin ve Nur suresinde iyi öğretin" hadisini inkar ediyor. Yine Kur'an-ı Kerim'in ruhuyla uyuşmadığı gerekçesiyle "bana dünyada üç şey sevdirildi, kadın, güzel koku ve namaz" hadisini inkar ediyor. Güvenilir kaynaklarda da yok diyor. Cihan Aktaş, Kadının Tarihi Dönüşümü. Halbuki bu hadis-i şerif Kütüb-ü Sitte'de mevcuttur. Nisa suresinin birinci ayetinde kendine göre yorumlayarak kadının erkekten bir farklılığı, erkeğin kadından bir üstünlüğü yoktur. Kadın da erkekle aynı fıtrata sahiptir derken aynı surenin Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerini üstün kılması sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için saliha kadınlar itaatkardır mealindeki 34. ayet-i kerimesini görmemizden geliyor. Halbuki dinimiz kadına hiçbir düşüncenin vermediği kıymeti, değeri vermiştir. Verilen görevlerin farklı olması bu kıymete zarar vermez. O kadar çelişki içindeler ki aynı paragrafta bile farklı farklı şeyler ifade ediliyor. Bir taraftan İslam kadının haklarını elde etmesine engel değil derken aynı paragrafta zamanının değişen koşullarına sadece şer'i hükümler yeterli olamazdı diyebiliyorlar. Elif Toros Kadının Tarihi Dönüşümü. Dönüp dolaşıp alimlere ve ilmihal kitaplarına çatıyorlar. Neymiş efendim? Erkeklerin kadınlar üzerindeki zulmünü alimler meşrulaştırmışlar. Kaynak olarak da reformcu sinsi din düşmanı Carullah Abduh İhbal Fazlur Rahman gibi kimselerden istifade ediyorlar. Yaptıkları bir alıntıda Fazlur Rahman diyor ki, Müslüman alimler hiçbir zaman Kur'an'a dayalı bir ahlak sistemi oluşturmamışlardı. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmaktan söz ettiler ama bu ahlak edinme çabası ne yazık ki ilmihal ahlakının ötesine geçmedi. Kadın erkek ilişkileri ve gündelik hayat ilmihal bilgileri düzeyinde kaldı. Her şey kitabına uyduruldu. Elif Toros, Kadının Tarihi Dönüşümü. Burada akıllarınca bir taş ile iki kuş vuruyorlar. Hem alimler kötüleniyor hem de asırlarca Müslümanlara doğru olarak dinlerini öğreten ilmihal kitaplarını Müslümanların gözünden düşürmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz bir kıssa var. Şeytanının boş oturduğunu görenler şaşırıp Müslümanları kandırmakla niçin uğraşmıyorsun diye sorduklarında bu zaman kötü din adamları benim vazifemi fazlasıyla yapıyorlar, bana iş bırakmıyorlar cevabını verir. Bugün şeytanla işbirliği yapıp asırlardır alimleri, mezhepleri yok ederek İslamiyet'i içeriden yıkmaya çalışan Siyonistlere İngiliz casuslarına aynı soruyu sorsak herhalde şöyle cevap verirler. Sizin feminist entel İslamcı aydın kadınlarınız Müslüman kadınları kandırıyor, reformcu, diyalogcu, mezhepsiz din adamları da Müslüman erkekleri kandırıyor. Bize iş bırakmıyorlar. 9. ayrımın sonu, sayfa 113.